Ayrım 6. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 63. İbadetle ilgili konularda Binoy ve Gora'nın düşünceleri arasında pek bir fark olmamasına rağmen, Gora'nın bu Brahmo evine davet edilmeden gelip bu kadar düşmanca davranması Binoy'u derinden incitmişti. Paresh Babu'nun tartışmanın iki tarafının üstüne çıkan bir sakinlik, huzur ve güler yüzlülükle oturuşu Binoy'u hayran bırakmıştı. Hele Gora'nın saldırgan tutumuyla karşılaştırınca Binoy, Paresh Babu'ya daha çok hayranlık besler olmuştu. Fikirler önemli değildir diye düşünüyordu Binoy. Önemli olan sakin bir şekilde olanları kavramaktır. Bir tartışmada önemli olan doğru ya da yanlış değil, tartışmadan ne kazanıldığıdır. Tartışma sürerken Paresh Babu arada sırada gözlerini kapatıp kendi iç dünyasına çekiliyordu. Bunu alışkanlık haline getirmişti. Paresh Babu'nun zihni kendi içine döndüğünde yüzüne yansıyan huzur Binoy'u büyülemişti. Gora'nın bu yüce insana saygı duymaması ve sözlerini dizginlememesi Binoy'u büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Sucharita çaylarını koyduktan sonra Paresh Babu'ya baktı. İlk önce hangi konuğa çay vermesi gerektiğine karar verememişti. Bayan Baroda Gora'ya bakıp, "Herhalde bizim yiyecek içeceklerimizden almazsınız," dedi. "Haklısınız, almayacağım," dedi Gora hiç duraksamadan. "Neden?" diye ısrar etti Baroda. "Kastınızdan uzaklaşmaktan mı korkuyorsunuz?" "Evet, demek kastların olması gerektiğine inanıyorsunuz." "Kastları ben yaratmadım ki inanmamak elimde olsun. Eğer topluma karşı sadakat yemini etmişsem kastlara da saygı göstermeliyim." "Yani her konuda topluma boyun mu eğiyorsunuz?" diye sordu Baroda. "Topluma boyun eğmemek onu yıkmak demektir. Yıkılsa ne olur? Toplumu yıkmak insanın bindiği dalı kesmesiyle aynı şeydir." "Anne, neden boşu boşuna tartışıyorsunuz?" diye bağırdı Sucharita öfkeyle. "Bizimle yemek yemeyecek işte." Sucharita Binoy'a dönüp biraz tereddüt ederek "Peki ya siz?" diye sorarken Gora onu izliyordu. Binoy daha önce hiç çay içmemişti. Çok uzun zamandan beri de Müslümanların yaptığı ekmek ya da bisküvileri ağzına koymuyordu. Ama bugün kendine her ne önerilirse yemek ve içmek zorunda hissediyordu kendini. Güçlükle Sucharita'ya bakarak "Elbette size katılırım," dedi. Gora ise Binoy'a alaylı alaylı gülümsüyordu. Tadı biraz acı olmasına rağmen Binoy çayını duraksamadan içti. "Şu Binoy ne ince çocuk," diyordu Baroda içinden. Gora'ya arkasını dönmüş, bütün dikkatini Binoy'a vermişti. Paresh Babu bunu görünce sandalyesini yavaşça Gora'ya doğru çekti. Onunla alçak sesle konuşmaya başladı. Hizmetçi yeni bir konuk geldiğini bildirdi. Aslında adı Haran Chandra Nag olmasına rağmen herkes yeni geleni Panu Babu diye karşılamıştı. Çevresinde alışılmadık bilgisi ve zekasıyla ün yapmıştı. Açıkça söylenmemesine rağmen herkes Hara'nın Sucharita ile evleneceğini düşünüyordu. Hara'nın da bunu istediğine hiç şüphe yoktu. Bütün kız arkadaşları Sucharita'ya bu konuda takılır dururdu. Haran bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Bu yüzden Bayan Baroda bu basit öğretmene pek önem vermiyordu. Hatta kızlarından birinin bile gözüne girmeye çalışmamasının iyi olacağını çok açık belirtmişti. Bayan Baroda'nın hayallerindeki damatlar tek arzusu sulh yargıcı olmak isteyen girişimci, şövalye ruhlu gençlerdi. Sucharita Haran'a çay ikram ederken Labonya, Sucharita'ya anlamlı bir şekilde bakıyor, hınzır hınzır gülümsüyordu. Bu Binoy'un gözünden kaçmamıştı. Bu kısacık an içinde sanki alarm durumuna geçmiş, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyordu. Bu ikisi Haran ve Sudhir'in kızların arasında gizli işaretlere konu olacak kadar aileyle iç içe olmalarını Tanrı'nın haksız bir hükmü olarak görüyordu. Öte yandan Haran'ın gelişiyle Sucharita biraz umutlanmıştı. Eğer Haran bu kendini beğenmiş istilacıyı alaşağı edebilirse genç kız öcünü almış olacaktı. Başka zaman olsa Haran'ın tartışma merakı Sucharita'yı rahatsız ederdi. Ama şimdi bu söz dövüşçüsünü sevinçle karşılıyor, gücünü arttırmak için onu çay ve kekle besliyordu. "Panu Babu, bu arkadaşımız," diye söze girdi Paresh Babu. Ama Haran sözünü kesti. "Oo, onu iyi tanıyorum. Eskiden Brahmo Samaj topluluğumuzun hevesli bir üyesiydi." Bunu söyledikten sonra sırtını Gora'ya döndü, çayını yudumlamaya devam etti. O zamanlarda yalnızca bir ya da iki Bengali memurluk sınavını geçebilmişti. Sutir'de kazananlardan biri onuruna İngiltere'den dönüşünde verilen daveti anlatıyordu. "Ne fark eder ki?" diye araya girdi Haran. "Bengaliler sınavlarda ne kadar iyi sonuç alırlarsa alsınlar, hiçbir zaman iyi yönetici olamazlar. Hiçbir Bengali'nin bir bölgeyi yönetecek güce sahip olmadığını göstermek için de Bengalilerin zayıflıklarını ve kusurlarını sayıp durdu." Bu sözleri dinlerken Goran'ın yüzü gitgide daha fazla kızarıyordu. Kükremeye benzer sesini elinden geldiği kadar zapt etmeye çalışıyordu ama sonunda dayanamayıp patladı. "Gerçekten böyle düşünüyorsanız burada oturmuş ekmek ve yağ tıkınmaya utanmıyor musunuz?" "Peki ne yapmam gerekiyordu?" diye sordu Haran, kaşlarını şaşkınlıkla kaldırarak. "Bengali kimliğini lekeleyen bu kusurları ortadan kaldırmaya çalışın ya da gidin kendinizi asın," diye karşılık verdi Gora. "Ulusumuzun hiçbir konuda başarılı olamayacağını söylemek çok kolay. Yediğiniz ekmek nasıl boğazınızda kalmıyor, şaşıyorum." "Gerçekleri söylemek yanlış mı?" diye sordu Haran. "Kusura bakmayın ama," diye devam etti Gora, "eğer söylediklerinize gerçekten inanıyorsanız böyle atıp tutmamalıydınız. Sözler ağzınızdan bu kadar kolay dökülüyorsa doğru olmadıkları çok açık. Bakın Haran Babu, yalan söylemek günahtır, iftira atmak ise daha da büyük bir günahtır. Ama kendi halkına söylemekten daha büyük çok az günah vardır." Haran gittikçe öfkeleniyor, öfkesinden vücudu titriyordu. Gora sözlerine devam etti. "Kendinizi yurttaşlarınızdan çok mu üstün görüyorsunuz? Siz tek başınıza hepimizi karalayıp ağzınıza geleni söylerken biz gıkımızı bile çıkarmadan suçlamalarınıza boyun eğeceğiz, öyle mi?" Haran'ın artık sabrı kalmamıştı. Gitgide daha da artan bir şiddetle Bengalilere hakaretler yağdırıyordu. Bengal toplumunu avucuna almış, zararlı adetlerden bahsedip durdu. "Bu adetler yok olmadıkça," diyordu, "halkımız için hiçbir kurtuluş ümidi yok." "Bu sayıp durduğunuz zararlı adetlerin hepsini İngilizlerin kitaplarından öğrenmişsiniz. Anlattıklarınızla ilgili doğrudan bir bilginiz yok. İngilizlerin adetlerini de böyle yürekten kötülerseniz konuşmaya hakkınız olur." Pareş konuyu değiştirmek için elinden geleni yapıyordu ama öfkeden deliye dönmüş Haran'ı susturmak imkansızdı. Bu arada güneş batmış, gökyüzü bulutların arasından süzülen ışıklarla parlıyordu. Tartışmanın bütün şiddetine rağmen tatlı bir müzik Binoy'un içini ısıtıyordu. Akşam meditasyonu zamanı geldiği için Pareş Babu taraçadan çıkıp bahçeye indi, bir çampak ağacının altına oturdu. Çampak, Hindular ve Budistler için kutsal olan, kışın yapraklarını dökmeyen Asya'da yetişen bir ağaç. Baro da Gora'dan hiç hoşlanmamıştı ama Haran'da hoşlandığı kişiler arasında sayılamazdı. Bir süre sonra tartışmalarına katlanamaz oldu. Binoy'a dönüp, "Gelin Binoy Babu, içeri geçelim," dedi. Binoy'un Bayan Baroda'nın kendisine gösterdiği özel ilgiye duyduğu minnettarlığı göstermek için tek yapabildiği onu odasına kadar izlemek oldu. Baroda içeri gelmeleri için kızlarını da çağırdı. Tartışmanın bitmesinden umudunu kesmiş olan Satish de köpeğiyle birlikte içeri girdi. Baro da kızlarının meziyetlerini övme fırsatını kaçırmadı. Labonya'ya dönüp, "Albümünü getir de canım Binoy Babu'ya göster," dedi. Labonya albümünü her gelen ziyaretçiye göstermeye o kadar alışmıştı ki annesinin bunu söylemesini dört gözle beklerdi. Bu yüzden tartışmanın bir türlü bitmemesinden hayal kırıklığına uğramıştı. Binoy albümü açınca İngilizce yazılmış birkaç Moore ve Longfellow şiiri gördü. Şiirlerin başlıkları ve ilk harfleri süsleyerek yazılmıştı. Labonya'nın el yazısı özenli ve oldukça zarifti. Binoy gerçekten hayran kalmıştı. O günlerde bir kızın İngilizce şiirleri böylesine kopya edebilmesi oldukça az görülen bir hünerdi. Binoy'un tam da istediği gibi hayranlık içinde kaldığını gören Bayan Baro da ikinci kızına döndü. "Lolita canım, senin şu ezberlediğin..." Ama Lolita kararlı bir şekilde yanıt verdi. "Hayır anne, yapamam. Tam olarak hatırlamıyorum." Ardından pencereye döndü. Baro da Binoy'a kızının aslında çok iyi hatırladığını ama alçak gönüllülüğünden gösteriş yapmak istemediğini söyledi. Lolita'nın çocukluğundan beri böyle olduğunu anlatıyor, söylediklerini kanıtlamak için de birkaç olayı aktarıyordu. Lolita canı yandığında bile ağlamayacak kadar cesurdur. Tıpkı babasına benziyor. Şimdi sıra Lila'ya gelmişti. Şiirini okuması istendiğinde ilk başta kıkırdamış ama okumaya başladığında bir makine gibi bir solukta bitirmişti. Anlamını bilmeden İngilizce tekerlemeyi bir çırpıda sıralayıvermişti. Sıradaki gösterinin şarkı söylemek olduğunu anlayan Lolita odadan çıktı. Dışarıdaki tartışma ise iyice şiddetlenmişti. Haran artık tartışmayı bırakmış, ağzına geleni söylüyordu. Sucharita, Haran'ın kendini kaybetmesinden utanmış, Goran'ın tarafını tutmaya başlamıştı. Bu bile Haran'ı sakinleştirememişti. Kalın yağmur bulutları gökyüzünü iyice karartmıştı. Seyyar satıcılar kendine has bağırışlarıyla yasemin çiçeğinden gerdanlıklar satmaya başlamışlardı. Ateş böcekleri yol kenarındaki ağaçların yaprakları arasında parıldıyordu. Yakındaki havuzun üstüne gölgeler çökmüştü. Binoy veda etmek için tekrar verandaya çıktı. O sırada Paresh Babu Gora ile konuşuyordu. Ne zaman isterseniz bize uğrayın. Krishna Dayal kardeşim gibiydi. Artık aynı fikirleri paylaşmıyoruz. Uzun zamandır da birbirimizi görüp mektuplaşmıyoruz. Ama yine de çocukluk yıllarındaki dostluklar insanın eti kanı gibi onun ayrılmaz bir parçasıdır. Babanızla olan yakınlığımdan dolayı sizi de kendime çok yakın hissediyorum. Paresh Babu'nun dingin ve sevecen sesi Gora'nın üzerinde büyü etkisi yapmış, sakinleşmesini sağlamıştı. Gora geldiğinde yaşlı adamı hiç saygı göstermeden selamlamıştı ama şimdi ayrılırken önünde büyük bir saygıyla eğildi. Sucharita'nın orada olduğunun farkında olduğunu gösteren en ufak bir hareket bile yapmamıştı. Çünkü bunu gösteren en küçük bir davranış bile Gora'ya göre büyük bir kabalıktı. Binoy ilk önce Paresh Babu'nun önünde hürmetle eğildi, sonra da Sucharita'yı hafifçe selamladı. Sanki yaptığı şeyden utanmış gibi hemen Gora'nın yanına seyirtti. Haran gidenlerle vedalaşmamak için içeri girmişti. Masanın üstünde bulduğu bir Brahmo ilahileri kitabının sayfalarını karıştırıyordu. İki konuk gider gitmez hemen verandaya çıktı. Paresh Babu'ya, "Saygıdeğer efendim, kızlarınızı her insanla tanıştırmak pek doğru değil," dedi. Sucharita çok sinirlenmişti. Daha fazla dayanamayıp, "Babam böyle yapsaydı sizinle de hiçbir zaman tanışamazdık," diye haykırdı. "Yalnızca kendi toplumundan insanlarla ilişki kurmak en doğrusu," dedi Haran buna karşılık. Paresh Babu Haran'ın sözlerine güldü. "Sen ilişkilerimizi kendi cemaatimizle sınırlayarak tekrar Zenana sistemine dönmemizi istiyorsun galiba. Zenana, Purdah sisteminde evde kadınlara ayrılan bölüm. Ama bence genç kızlarımız her çeşit farklı görüşü savunan kişilerle tanışmalı, yoksa dar görüşlü insanlar olurlar. Bu konuda bu kadar titiz olmaya gerek yok." "Ben farklı görüşte olanlarla tanışmasınlar demiyorum," diye yanıt verdi Haran. "Ama bu adamlar bayanlara karşı nasıl davranılacağını bile bilmiyorlar." "Hayır, hayır," diye karşı çıktı Paresh Babu. "Sizin görgüsüzlük olarak anladığınız aslında yalnızca utangaçlık. Ama bayanlarla tanıştıklarında bu huylarından kurtulacaklar." 6. ayrımın sonu. Sayfa 70.